Ayrım 18. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 221. Düşüncelerimin ülke meseleleri kadar allak bullak olduğu o günün şartlarında 28 Şubat fikrine pabuç bırakmayan, iş sahibi olmama kapı aralayan birkaç yiğit adamın çıkması için çok dua ettim. Ne güvendiğim insanlar, ne güvendiğim kurumlardan bir imdat erişmediği zamanların sınavından geçiyordum. Allah beni dostlarımla sınava tabi tutmuştu. Yazık ki bana arka çıkanların elinde imkan yoktu. İmkanları olanlar da selamı sabahı kesmişlerdi. Midemizin açlığını şöyle veya böyle giderebiliyorduk da gönüllerimizin ve zihinlerimizin aç bırakılması tahammüle gelmez bir şeydi. Sevgilerin yalan, dostlukların sahte olduğunu görerek hiç durmadan tokatlanıyorduk. Askerliğe beraber başladığımız, silah arkadaşım dediğim, yıllarca sırt sırta verdiğim, her eğitime beraber koştuğumuz 15 yıllık sırdaşım, dostum, meğer ben öyle zannetmişim, Ahmet Sena bile bir kez olsun beni arayıp geçmiş olsun demiyordu. Varın, gerisini siz düşünün. Burada eğer hepsinin adlarını ansam, bugün çevrende görüşecek pek az insan kalır. Şimdi bazılarına hak verdiğim bu insanların davranışlarını o dönemde anlamakta güçlük çekiyor, daha doğrusu anlamak istemiyordum. Şöyle göğsünü gere gere geçimimi temin edebileceğim, işi bana teklif edecek kurumlar neredeydi? Yahut askerlikten emekli oldukları vakit beni telefonla arayıp çok özlediklerini, görüşmek istediklerini söyleyen sahte dostlar o zaman neredeydi? Askerlik mesleğinde yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen asker arkadaşlarım neredeydi? Benim ihracımı duyan riyakar arkadaşlarım beni aramayacaktı. Tamam da benim kapısından girdiğim binaların irtica ile damgalanacağını zanneden insanlar ne çabuk türeyi vermişlerdi. Anlamalıydım ki böyleleri beni mesai arkadaşı olarak da istemezlerdi. Ama bundan korkmayan insanların da yaşadığını görecek kadar yaşadım bu ülkede çok şükür. Şöyle ki 1997 Ağustos'unda gazetelerde Kültür Üniversitesi'nin kurulduğuna dair bir ilan gördüm. O güne kadar kendi çevremin insanları üniversitelerle ilgili umutlarımı tüketmişlerdi. Bu üniversite çok farklıydı. Her şeyden önce laikçi, sosyal demokrat bir yapısı vardı. Umudum olmamakla birlikte özgeçmişimi gönderip kadrolarında çalışmak istediğimi bildirdim. Hayret ki hayret, posta idaresinin şehir içinden postalanan bir mektubu 10-15 günde getirdiği bir dönemde cevap yalnızca ikinci günde elime ulaşmıştı. O iki gün içinde umudum olmamakla birlikte Allah'a şöyle yakardığımı hatırlarım. İlahi, insanlar ben İskender Pala olduğum için bunları bana yapmıyorlar ve ben olduğum için yine benden kaçmıyorlar. Hayır, ben senin yolunda olmaya çalışan bir kul olduğum için bana bunları yapıyorlar ve beni senden koparmak için benden kopuyorlar. Yani ki dava artık benim davam değil, senin davan oldu. O halde var, bildiğini takdir et ve bana hayır olanı ver. Ah, bütün olmazların olmaya durması, bütün uzakların yakın olması, bütün duaların kabulü, bütün güzelliklerin sökün etmeye başlaması bu bir cümlelik duaya bağlıymış. O anki nazımın hemen geçivereceğini bilseydim başka şeyler için de dua ederdim şüphesiz. Posta idaresini iki günde şimşek hızıyla bana döndüren de o güne kadar çektiklerimin birdenbire son buluvermesi de, sınavımızın artık sona ermesi de meğer hep benlikten geçmeme bağlıymış. Rabbimin o günden sonra arka arkaya bana bahşettiği nimetlerine şimdi şükür yetiştiremem çünkü. Ve yazık ki insan nimetleri eriştikçe o özge hali yavaş yavaş üzerinden atıyor. Masiva böyle bir şey. Her ne hal ise konuya dönelim. İki gün sonra kurucu rektör ile Ataköy'de görüştük. Önder Öztunalı, değerli bilim adamı Önder Öztunalı 2005'te vefat etti. Allah kabrini cennet etsin. İsminde zarif ve babacan bir hocaydı. 45 dakika kadar kendisiyle sımsıcak bir sohbet ettik. Bu 45 dakikada 45 yıllık dost gibi birbirimizi sevdik, anlaştık ve alıştık. İstanbul beyefendisi bilge bir insandı ve sıra iş görüşmeye geldiğinde çok rahat olmamı söyledi. O güne kadar her nerede bir iş görüşmesine gitsem sonradan ortaya çıkmasın diye ilk cümlede askeriyeden yaş kararıyla atıldığımı söylemeyi alışkanlık edinmiştim. Ve tabii her defasında geri çevirmiştim. Bu defa söylememeyi planladım ama sayın rektörün bunca samimiyetinden sonra bunu gizlemenin ahlaki olmayacağına karar verdim. Bilge bir adamın vaktiyle çok güvenirseniz aldatılırsınız ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer dediğini biliyordum. Ve ne onun güvenini aldanmışlığa ne de kendimi azap çektirmeye kapı aralayamazdım. Her defasında bu konuyu açmak üzere efendim diye söze başladım ve bilmem tesadüfi, bilmem bilinçli, her defasında o beyefendi insan sözümü kesip yeni bir konuya geçti. Sonuçta TSK'dan atılmış olduğumu bir türlü söyleyemedim. Daha doğrusu söylememe fırsat bırakmadı. En sonunda beni Kültür Üniversitesi'nin akademik kadrosu içinde görmekten mutluluk duyacağını, şimdilik Türkçe derslerini yürütme tenezzülünde bulunursam memnun olacağını, ileride Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açılması için müzaheret edeceğini söyledi. En sonunda da bana dolgunca bir maaş teklifinde bulundu. Nihayet gitmek üzere ayağa kalktığımda "Sayın hocam," dedim. "Dilekçemde referans isimler vardır. Ancak siz yine de benim akademik, kişisel ve askeri geçmişimi araştırınız, şartlarımız uyarsa." Elindeki özgeçmişimin yayınlar sayfasını bana doğru sallayarak sözümü kesti. "Sevgili hocam, seni biz önce şu yayınlarınızda, sonra da sınıftaki başarınızla soruştururuz. Gerisinin önemi yoktur. Ama hocam siz yine de..." "Peki, peki. Eylül'de işbaşı yapmak üzere." Profesör Doktor Önder Öztunalı belli bir locaya kayıtlıydı. Belki öyle olmasaydı 28 Şubat sürecinde o da beni üniversitesine almaya cesaret edemez, sağcılık kompleksi taşıyanlar gibi çekingen davranırdı. Takip eden yıllarda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bütün sıkıntılarımdan arındım. Hayatın bir duruş değil, daimi bir yürüyüş olduğunu anladım. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Çetin Bolcan her zaman dostluk gösterdi. Zamanla mütevelli heyet başkanı Vahamettin Akın Güç de beni kabullendi. Farklı düşüncelerle bir araya geldik ve güzel şeyler yapmaya azmettik. Sonra her yaş ve kademeden pek çok dostlarım oldu. Benim gibi düşünmüyorlardı. Yine de birbirimizi sevdik, anlaştık. Bilimsel hedeflere doğru omuz omuza verdik. Zaman zaman tartıştığımız konularda anlaşamadığımız hususlar çıktı. Zaman zaman da birbirimizi tenkit ettiğimiz. Ama Kültür Üniversitesi'nde ben yine inancımla var oldum ve öteki olarak yaşamaya devam ettim. Bundan bir bahtiyarlık duyduğumu ve öteki olarak temsil ettiğim kimliği de sevdiğimi söylemeliyim. Ta ki ötekilikten ayniliğe giden koridorları açmaya çalışarak. Bu şartlar içerisinde bir sevgi ortamı ve samimi dostluklarımız oluştu. Özgür düşünceye ve bilimsel anlayışa dayalı çağdaş üniversite, çağdaş Türkiye benim için işte bu sevgi ortamı demekti ve burada iyi yapılan işin yegane ödülü yine onu iyi yapmaktı. Kültür Üniversitesi'ndeki akademik hayatımda anladım ki ülkemiz aydınları arasında bir iletişim eksikliği vardır ve bizler sağcılık, solculuk adına yıllar yılı birbirimizi dışlamak için harcadığımız enerjiyi birbirimizi tanımaya yönlendirseydik, bugün ülkemizde demokrasi ve insan haklarına dayalı bir ruh zenginliği, ekonomide bir kalkınmışlık, siyasette bir kalite, hepsinden önemlisi de sokaklarımızda gülümseyerek yaşayan insanlarımız olurdu. O yüce ruh ki ekonomiyi de, siyaseti de, ahlakı da düzene koyar. Türkiye'mizin geleceğini bilimle ve irfanla aydınlatırdı. Bunun olmaması için de hiçbir neden yoktur. Şimdi mi? Ne diyeyim bilmem ki. Bazen telefonum çalıyor ve çok eskiden TSK'da beraber çalıştığımız birisi bana selam verip kendisini hatırlayıp hatırlamadığımı soruyor. Anlıyorum ki emekli olmuş. Nezaketimi bozmuyorum, güler yüz gösteriyorum ama içimdeki kırgınlık kaybolmuyor. Bazen bir mahkeme ilanı alıyorum. Deniz Müzesi'nde bir vukuat oluyor, bir obje tanımı değiştiriyor, küçük bir cetvel kayboluyor ve ilgililer mahkemelere düşüyor. Vakili bana karşı art niyetle davranan insanları o durumda görünce ilahi adalet aklıma geliyor. Kişiliğimi bozmuyorum, hakime doğruları anlatıyorum ama içimdeki acı asla dinmiyor. Bazen bir haber dinliyorum ve eski komutanlarımdan birinin öldüğünü duyuyorum. Cenazesine gidip onu bir de musalla taşında görmek ve helalleşme faslında imam, "Merhumu nasıl bilirdiniz?" diye sorduğunda, "Tek başıma kötü bilirdim," diye bağırmak geçiyor içimden. İyi niyetimi bozmuyorum. Varsın o da affedilenlerden olsun diyorum. Ama yine de vicdanım onu affetmekte zorlanıyor. Bazen bir emekli komutan, hani ordudan ihracıma sebep olduktan veya en azından onay verdikten sonra kendisi de emekli olunca günah çıkartır Eda ile benimle görüşme talep ettiğinde gidip gitmemekte, yüzüne bakıp bakmamakta tereddüt ediyorum. Ve çok kötü bir hastalığın pençesinde ıstıraplar çektiğini düşünüp merhameten görüşmeyi kabul ediyorum. Belki de niyetim yüzüne karşı neden diye sormak. Neden emekliliğimi ve mecburi hizmetimin dolmasına çok az günler kala beni ihraç etmek? Neden? Ama bundan vazgeçiyorum ve kendisiyle yine kendisi gibileri bu ülke çocuklarına yaşattıkları acılardan dolayı ötelerden de öteye gerçek mahkemeyi havale ediyor, hüzünleniyorum ama asla beter olsun diyerek kendimce teselli aramıyorum. Bazen bir kitap okuyorum, yaşadıklarımın gök kubbenin altında yalnız benim başıma gelmediğini, tarihin bu tür kaderlerle yazıldığını görüyorum ve başımıza gelenleri diğer bir açıdan değerlendirmek emeline kapılıyorum. Kim bilir diyorum. Belki de bu başımıza gelenler bizim için bir nimettir ve bu vesileyle elimize ilahi huzura götüreceğimiz bir berat verilmiştir. Umutlanıyorum. Yine de kulluğuma halel gelsin istemiyorum ve hesap gününde yakasına yapışmayı düşündüğüm insanları affediveriyorum. heyhat, içimdeki eziklik bir türlü olmuyor. Bazen Bahriye için yayımladığım kitaplardan biri elime geçiyor, aralarına hatıralarımız sıkışıp kaldığı sayfalarını hüzünle karıştırıyorum ve bu kitapları hazırladığım sıralarda masamda eski Türkçe yazı ile orijinal nüshalarını gören bazı yobaz amirlerimin herif odasında Kur'an okuyor diye şikayete başladıklarını hatırlıyor, üzülüyor. Hey gidi günler hey diyorum. Dudağımda bir küçük tebessüm kalıyor ama bir ucunda mutlaka acıdan bir hüzün yaşıyor. Bazen benimle aynı kaderi paylaşan birilerinin aç kaldığını, ailelerin dağıldığını, çocuklarının okula bile gidemediğini, buldukları işlerden sırayla ve tekrar tekrar atıldıklarını, hatta belki birilerinin de artık dayanamayarak intihar ettiklerini duyuyorum. İçimden varıp sebep olanların yakasından yapışmak geliyor. Tıpkı onlar gibi gücün kanunu ile bunu bir de onlar hissetsin istiyorum ama öfkem çabuk geçiyor, kendimi toparlıyorum ve hatta dilim varık bir beddua bile edemiyorum. Bazen benim veya çocuklarımın bir sağlık sorunu yüzünden bir hastaneye başvuruyoruz ve sağlık fişimizi kontrol eden hemşire şaşkın şaşkın yüzümüze bakıp sandık emeklisi ne demek diye soruyor. İzahta zorlanıyoruz. Çünkü sağlık karnelerimizde ve benim emekli cüzdanımda ne anlama geldiğini bizim de çözemediğimiz sandık emeklisi ibaresi yer alıyor. Kaçak veya sahte bir cüzdan taşıyormuş gibi algılanmanın mahcubiyetiyle bunu soran hemşireye veya hekime yorumlar yapıyor, bazen de açıkça TSK'dan atıldığımızı söylüyoruz. Ama eski günleri hatırlatan bu karttan için için nefret ettiğimizi birbirimize hiç itiraf etmiyoruz. Bazen yurt dışında uluslararası bir sempozyuma veya bilimsel bir toplantıya davet ediliyorum. Ülkemi bilim alanında temsil etmenin gururuyla hazırlıklarımı tamamlıyor, en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ne ki ya vize işlemleri yüzünden yahut hakkım olan yeşil pasaportu alamadığım için yurt dışına çıkış ve öteki ülkeye girişlerde yerli ve yabancı meslektaşlarımın sorgulayıcı bakışlarına muhatap olup her birisi önemli bilim adamları olan bu insanlara ülkemin bir ayıbını daha izahta zorlanıyorum. Başkaları gibi pervasızca yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal diye gevede şikayetler yerine başımı öne eğip içime kapanıyorum. Ama yüreğim uzunca bir süre sitemle çarpmaktan geri kalmıyor. Bazen düşünce ve dünya görüşü benimkiyle çatışanlar sırf bana üstünlük sağlamak veya bana ideolojik güvensizliklerini göstermek için tıpkı medya mensuplarının hedefteki adam hakkında haber yakalama heyecanıyla mikrofon uzatmaları gibi soruyorlar. Ordudan atılmış biri olarak ve gariptir bu cümleyi söylerken sanki ben devlete ve millete karşı ihanet içindeymişim gibi küçümseyici ve suçlayıcı bir tavırda takınıyorlar. Böyle başlayan bir cümle benim yüreğimi her defasında yeniden kanatmaya yetiyor ama ben o kanamayı hiç kimseciklere göstermiyorum. Bazen devlete ve millete küsmem gerekirken bilakis onlar için gece ve gündüz demeden çalışarak ve bu sözleri söyleyenlerden daha fazla gayret ve çaba sarf ederek vatana ve millete olan sevgimi gösterirken yüreğimi yokluyorum ve hani birisini seversiniz, onun için yanar yakılırsınız, öyle işte. Sonra vatana küsmem gerektiğini söyleyenlere, sevgilinin lütfunu gördüğünüz zaman onu sevmek kolaydır. Peki ya kahrını görünce de sevebilir misiniz diye sormak geçiyor içimden. Ama bu aşk yüreğimi çizik çizik ediyor, sözler boğazıma düğümleniyor, söyleyemiyorum. Bazen bıçağın kemiğe dayandığı anlar oluyor, sonucunu alamayacak olsam bile mahkemelere verip içimdeki öfkeyi kusmayı düşünüyorum. Ta ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideyim istiyorum. Sonra kendi ülkemi kendimden olmayan birine şikayet etmeyi nefsime yediremiyorum. Bilakis bir gün Türkiye'min bu haksızlıkların önüne geçebildiği bir ülke haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu uğurda bilim ve irfan orduları yetiştirmek için var gücümle çalışmam gerektiğini düşünüp her sabah yeniden kollarımı sıvıyorum. Ama her gün içimden bir damla yaşın kalbime sızmasına mani olamıyorum ve kendi ülkemin kendine ait problemlerini yine kendisinin halledebileceği günleri umutla bekliyor ve şimdilik yüreğime saplanan azabı her üniforma görüşümde yeniden tadıyorum. Bazen bana kötülüğü dokunanlardan bir yolla da olsun intikam almayı istediğim oluyor. Ama değmez diyorum. Enerjini boşa harcama, üretmeye bak. Madem bir gün gelip tarih o acımasız hükmünü verecek, o vakit onlar kötü bilinip unutulurken senin adın iyiler arasında anılsın ve senden bu dünyaya bir şeyler kalsın. Onların unutulma sürecine inat, ben durmadan çalışıyorum, çalışıyorum ve her çalışmadan bir parça elem, içimde yeniden yer ediniyor ama yine de bunu kimseyle paylaşamıyorum. Bazen kaybolmuş 15 yıl gibi 15 yıllık hatıralarımı unutmak, ömrümün 15 yılını kayıtlardan silmek, hafızamı temizlemek ve bir daha askerliğin adını anmamak istiyorum. Ama hayır, böyle bir anlayış benim seciyeme uymaz diyorum. Askerlik anılarımın da hayatıma yeniden dönmesini bekliyorum ve Mehmetçik adıyla, ruhuyla, anlayış ve şecaatiyle benimdir deyip bayrağım kadar, vatanım kadar onu da yeniden seviyor, bağrıma basıyor ve huzurunda yeniden topuk selamı veriyorum. Bazen bir düşünce alıp götürüyor beni. Bazen bir hayalim peşinde, bazen bir olay, bazen neler olmuyor ki? Konfüçyüs, artık karanlığa sövmeyi bırak, kalk Allah aşkına bir mum da sen yak der. Galiba yaş kararlarına yargı yolu açılıp da aklandığım güne kadar bu böyle sürüp gidecek diye bu satırları yazdım. Işığı görmek isteyenler için bir mum niyetine. Merak ediyorum, acaba bencilliğin 3000'i aşkın insanın bazenlerle bekletilen trajedisi bu defa sona erecek mi? Birileri bunun için bir şeyler yapacak mı? O birileri ya sizsiniz ya elinizin uzandığı kişidir. Umarım bu satırlar bir işe yarar ve filmi başa sarmayız. Son sözüm teselli için sık sık söylediğim sözdür. Çok şükür ki mazlum oldum, zulmeden olmadım. Kitabın sonu 13 Temmuz 2011, sayfa 231.